Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçen programlarımızda Hazreti Adem'in yaratılışı, Allah'ın ona secde emri, meleklerin secde ederken şeytanın bundan yüz çevirmesi ve neticesinde şeytanın cennetten kovulması konularını işlemiştik. Şimdi geldiğimiz nokta şeytanın insana musallat olması, insana düşmanlık yolları, bunun neticesinde de insanın şeytanın saldırılarına nasıl mukabele edeceği konusu. Evet, en son programımızda şeytanın apaçık bir düşman olduğu, onun adımlarının takip edilmemesi ayet-i kerimelerle ifade etmiştik. Allah-u Teala Mü'minun suresinin 97 ila 98. ayet-i kerimelerinde başta peygamberimiz olmak üzere bütün müminlere şöyle hitap etmektedir. De ki, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabbim, onların yanımda bulunup beni saptırmalarından da sana sığınırım. Evet, insan aciz bir varlık, beden olarak aciz bir varlık, ruh olarak yüceliği bulunmakla beraber dünya hayatında pek çok açıdan sınırlı, zaafları olan, eksiği, kusuru olan bir varlık. Biz şeytanı ve avanesini, onun yardımcılarını, dostlarını göremiyoruz çoğu kere. En azından maddi gözlerimizle göremiyoruz. Fakat Allah bizi firaset sahibi kılmış. Şeytanın hasletlerini, özelliklerini uzun uzun anlatmış. İnsanlara nasıl yaklaştığını, onları nasıl yoldan çıkardığını, onlara ne gibi kötülükler yapabileceğini tarihten de kıssalar yoluyla pek çok örnek vererek izah etmiştir. Demek ki insan yaşanan olaylardan ders çıkartacak ve bugün karşısına çıkan yeni durumlara o geçmişten aldığı tecrübe gözlüğüyle, ilim gözlüğüyle, firaset gözlüğüyle bakacak. Şeytan Hazreti Adem'i cennetten çıkarma noktasına getirmiş. Şeytan Hazreti Yusuf'un kardeşlerini ona düşman kılmış. Şeytan Habil ile Kabil'i, iki kardeşi birbirine kastetme noktasına getirmiş. Dolayısıyla şeytan ilk defa yaratılan, ilk defa ortaya çıkan, ilk defa icraat yapan bir varlık değil. Tarihten itibaren, tarihin ilk başlarından itibaren pek çok kereler kozlarını oynamış, maharetini göstermiş, kendinin nasıl bir varlık olduğunu, insanlara nasıl yaklaştığını, neticesinde ne gibi kötülüklere sebep olduğunu pek çok kereler insanların gözlerini adeta sokarcasına yerleştirmiş. İnsan kendi hayatında da doğduğu andan itibaren pek çok kez şeytanın ayak oyunlarına, vesveselerine muhatap olmuş. Bunun neticesinde başına gelen birçok sıkıntıya da maruz kalmıştır. Buna rağmen eğer hala şeytanı fark edemiyorsa, onun peşine gidiyor, onun adımlarını takip ediyorsa, netice itibariyle demek ki şeytanı seçmiş demektir ki bunun sonu da Allah korusun, Allah'ın rızasından uzaklaşmak, lanete uğramak ve yine Allah korusun ebedi cehennemde hüsrana uğramaktır. O halde şeytanı bizim de bir düşman bellememiz, ondan uzaklaşmamız, onun hilelerinin farkında olmamız, onun oyunlarına gelmememiz gerekiyor. Bu yüzden de ben güçlüyüm, bana bir şey olmaz, ben alimim, bana bir şey olmaz, ben şöyleyim, böyleyim, bana bir şey olmaz demek bile aslında şeytanın oyununa gelmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın ve onun arkadaşlarının, şeytanın dostlarının insanları çok yönlü kuşatması, onları vesveseleriyle yoldan çıkartması ile ilgili pek çok ikazlar var. Biraz önce zikrettiğim ayet-i kerimede olduğu gibi şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınmak gerekir. Bu şuna benzer. Yolda yürürken karşımıza bir köpek çıksa, havlamaya başlasa, hatta hızını alamayıp üstümüze doğru koşturmaya başlasa, yanında da sahibi varken biz o tanımadığımız köpekle boğuşmaya mı başlarız, yoksa o sahibine seslenip işte falanca köpeğe sahip çık mı deriz? Eğer sahibi bir ıslıkla, bir sözle o köpeği durdurabiliyorsa, o köpekle boğuşmayı riskini göze almaya gerek yok. Şeytan sahipsiz, serseri bir köpek değildir, haşa. Onun bir sahibi vardır, o Allah-u Teala'dır. Ve Allah diyor ki, şeytan size musallat olmaya çalıştığında, ondan bir vesveseye muhatap olduğunuzda beni hatırlayın, bana sığının. Onun adeta ipleri benim elimdedir. Bana sığınan ihlaslı kullarıma onun hiçbir zararı dokunmaz. Bu hususta Araf suresinin 200-201. ayet-i kerimeleri daha net ölçüler vermektedir. Onları da mealen şöyle zikredelim. Şeytandan gelen bir vesvese seni tahrik ederse hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işiten ve her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'tan gerçekten sakınanlar, yani takva sahipleri, kendilerine şeytandan gelen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp derhal hakikati gören kimseler olurlar. Şimdi bu ayet çok yönlü izah edilebilecek bir ayet-i kerime. Demek ki vesveseden kurtulabilecek kimse yok öncelikle. Takva sahibi de olsak, Allah'tan gerçekten korunsak da, sakınsak da, hatalara düşmekten kendimizi, ailemizi muhafaza etmek için bütün gayretimizi kullansak da, şeytana veya onun dostlarına kulaklarımızı tıkasak da, her zaman şeytanla muhatap olma ihtimali devam ediyor. Böyle bir durumda bizim hataya düşmeden önce Allah'a sığınmamız gerekiyor. Bir, fakat nefsimize, şeytana uyduk, bir hata işledik. Bunun hata olduğunu da farkındayız. O zaman en kısa zamanda yine Allah'a, onun tevbe kapısına sığınmamız gerekiyor. Şeytanın manevi yönden insanı idlal etme, yoldan çıkartma, sapıtma üstünlüğü olduğu gibi maddi olarak da insanın vücuduna sirayet etme, nüfuz etme, insanın vücudunda bir takım anormallikler, bir takım problemler çıkarma gibi özellikleri, ifsadı mümkündür. Allah-u Teala bu manada Kur'an-ı Kerim'in başlı başına bir şifa olduğunu, muhtevasının, ahlakının şeytan ve avanesinden kurtulmak için büyük bir koruyucu sığınak olduğunu haber vermiştir. Bunun dışında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatmadan evvel Felak ve Nas surelerini, Ayetel Kürsi'yi ve diğer bazı sureleri avucuna okur, üfler ve bütün vücudunu bununla mesheder. Bu şekilde uykuya girerdi. Bu şekilde yatağına girerdi. Bu şekilde uyurdu. Sabah kalktığında da yine aynı şekilde Felak, Nas sureleri, Ayetel Kürsi başta olmak üzere okur, bununla vücudunu sıvazlar ve hayata böyle başlardı. Maddi olarak da bedenini bu şekilde muhafaza etmeye çalışırdı şeytanın saldırılarından. Fakat şeytan her zaman uyanık olan, her zaman fırsat kollayan, bir varlıktır. İnsanın zaaf anlarını kollar. Çok sevinçli, çok üzüntülü, çok kırgın olduğu zamanlarını kullanır ve ona normal zamanda yapmayacağı, yapamayacağı kötülükleri işletmeye çalışır. Bu yüzden bizim her harikarda, yediğimizden içtiğimizden tutun da normal rutin hayatımızda her halükarda Allah'ın zikriyle meşgul olmamız, Allah'ı yadımızdan çıkartmamamız gerekir. Çünkü zikrin zıttı gaflettir ve gaflet şeytanın oyuncağı olmaktır özetle. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her vesileyle müminleri Allah'ı zikretmeye, yaptığı işleri besmele şuuruyla yapmaya teşvik etmiştir. Bir hadis-i şerifinde şöyle buyururlar: kişi evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan askerlerine burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz der. Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse, şeytan onlara geceyi geçirecek bir yer buldunuz der. O şahıs yemek yerken besmele çekmezse, şeytan yine askerlerine hem barınacak hem de yiyecek yemek buldunuz der. Demek ki insanın eksikleri, hataları şeytanlara fırsat veriyor. Şeytanın şerrinden korunmanın bir diğer yolu da İhlasa sarılmaktır. Çünkü Allah-u Teala şeytana mühlet verirken, bunu şeytan da itiraf etmiştir, sen benim kullarıma eğer kötülüğü telkin edersen, vesvese edersen, onlar seni yoluna uyarlarsa ben onları cehenneme seninle beraber göndereceğim demiş. Fakat bu yoğun vesvese bombardımanından etkilenmeyecek kulları da beyan sadedinde ihlasa erdirilmiş muhlis kullar bundan müstesnadır buyurmuştur. Yine şeytanın sözü olarak Hicr suresinin 40. ayet-i kerimesi şöyledir: kullarının hepsini azdıracağım, ancak onlardan ihlasa erdirilen kulların müstesna. Bir iki ayet sonra aynı surenin 42. ayet-i kerimesinde yine mealen şöyle buyurulmaktadır: şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin ve nüfuzun yoktur. Ancak sana tabi olan azgınlar müstesna. Demek ki Allah'ın kulları arasında bir ihlaslılar var. Bunlar şeytanın ve oyunlarının farkındalar. Ellerinden geldiği kadar şeytanın tuzaklarına düşmemeye çalışıyorlar. Bir de şeytanın vesvesesini can kulağıyla dinleyen, ona uyan azgınlar güruhu var. Şeytan o insanlara topyekün olarak aslında aynı şeyi söylüyor. Fakat kalbini imanla, ihlasla, zikirle güçlendiren, diri tutan ve Allah'ın koruması altına alınmış kullar, şeytanın bu vesvese bombardımanından kendini korumuş oluyorlar. Biraz önce ifade ettiğim gibi Allah'ın zikrinin insanı gafletten kurtarması, gafletten kurtulan insanların da nihayet şeytanın oyunlarından uzak olacağıyla ilgili şu ayet-i kerimeyi de zikredelim. Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesi şöyle: Estaizu billah ve men ya'şu an zikrirrahmani nukayyid lehu şeytanen fehuve lehu karin. Kim Allah'ın zikrine karşı gözlerini kaparsa, gaflete duçar olup zikirden uzaklaşırsa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Demek ki zikirden uzak olduğumuz müddetçe bizim refikimiz, yoldaşımız, arkadaşımız şeytan oluyor. Dostu şeytan olan, arkadaşı şeytan olan bir insanın ne kadar hayrı dokunabilir? Bu da ayrı bir mesele. Evet, Allah şeytana bu mühleti vermiş, onu iradesiyle insanları yoldan çıkarmaya memur etmiş, insanları da iradesiyle iyilik veya kötülüğü seçme noktasında serbest bırakmış, netice itibariyle de Sa'd suresinde şeytana uyanların akıbetini şöyle haber vermiştir. Celalim hakkı için sen ve sana tabi olanlarla cehennemi dolduracağım. Araf suresinde de 18. ayet-i kerime, kudretime yemin olsun ki onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Bu ayetler çok ibretlidir. Çünkü Allah-u Teala ahiret ahvalini anlattığı ayet-i kerimelerinden bir tanesinde cehenneme sorar. Ey cehennem, doldun mu? Cehennem cevap verir. Ya Rabbi, daha yok mu? Demek ki cehennemin müşterisi çok olacak. Cehennem dolana kadar tıka basa şeytanlarla, şeytanın yolundan gidenlerle lebalep doldurulmaya çalışılacak. Allah bizi cehenneme düşmekten, şeytana uymaktan muhafaza buyursun. Mevzu uzayıp gidiyor. Çok fazla da dallanıp budaklandırmaya gerek yok. İşin özü itibariyle tekrar edecek olursak, cinlerden olan iblis Allah'a karşı çıkıyor ve Allah da onu bu karşı çıkma sebebiyle sahip olduğu nimetlerden mahrum ediyor. O da bunun intikamı olarak kendisine düşman olarak bir hedef seçiyor. Hazreti Adem'i ve neslini düşman olarak kendine kabul ediyor. Bunları yoldan çıkartmak için Allah'tan müsaade istiyor. Allah-u Teala da kıyamete kadar kötülüğü temsil eden bu varlığa müsaade ediyor. Demek ki bir imtihan olacak. Aynı şeytanın Hazreti Adem'le secde hususunda imtihan edildiği gibi, insanlar da hayatları boyunca şeytanla imtihan edilecekler. Kim Allah'ın emrini aziz tutarsa, ona uyarsa, onu dinlerse şeytandan korunmuş olacak. Kim şeytanı aziz tutarsa, Allah'ın emrini hiçe sayarsa, o zaman da Allah korusun, şeytan ve dostlarıyla beraber cehenneme atılacak ve orada kendi günahının cinsine göre azap görecek, ebedi hayatı yaşayacak. İşte kısaca Hazreti Adem yaratılmış ve şeytanla imtihan edilmiş. Fakat burada bir mesele daha var. O da Hazreti Adem'in ruh üfürüldükten sonra meleklere arz edilmesi meselesi. Çok kısaca ona da değinelim, sonra kısa bir ara verelim. Allah-u Teala Hazreti Adem'i yarattıktan sonra ona eşyanın isimlerini öğretiyor ve sonra meleklerle Hazreti Adem'i yüzleştiriyor. Meleklere soruyor. Şunların isimlerini söyleyin. Fakat melekler aciz kalıyorlar. Çünkü daha önce bilmedikleri bir husus. Bunun üzerine Hazreti Adem'e Allah-u Teala hitap ediyor. Ey Adem, onların, eşyanın isimlerini meleklere haber ver. Hazreti Adem de eşyanın isimlerini onlara anlatınca Cenab-ı Hak, ben size göklerin ve yerin gayblarını bilirim. Sizin açıkladığınızı ve içinizde gizlemekte olduğunuz şeyleri de bilirim dememiş miydim buyuruyor. Bakara suresinin 33. ayet-i kerimesi. Bu hususta uzun bir izahat var. Fakat neticeye baktığımız zaman Allah ilim sıfatıyla insanı meleklerden üstün kılmıştır. Allah ruh bahşederek Hazreti Adem'i meleklerden üstün kılmıştır ve Hazreti Adem'in bu yüceliğini, bu bilgi ve manevi üstünlüklerini farkında olan melekler kendi acziyetlerini itiraf etmişler ve Hazreti Adem'in yüceliğini itirafla Allah'ı tesbih etmeye devam etmişlerdir. İnsanın yüceliği ilimledir. İnsanın yüceliği manevi alemdeki takvasıyladır. İnsan eğer ilminin kibrine kapılmamışsa, ilmi hikmete dönüşmüş ve Allah'ın yüce kudretini idrak etmesine bir basamak haline dönüşmüşse, o zaman o ilminden istifade eder. Aksi halde ilim, Allah korusun, tıpkı şeytandaki gibi insanı idlal eder, sapıtır, kibre, gurura, benliğe, başkalarını küçük görmeye götürür ki bu da netice itibariyle insanın helakidir. Başka bir mesele de şu: insan ilimle, irfanla Allah'a yaklaşır. Kendini bilen, kendi üstünlüğünün farkına varan insan Allah'ı bilme yolunda mesafe kat eder. İlimden mahrumiyet, cehalet, isyana, inkara, nankörlüğe götürür. Dolayısıyla bir insanın elindeki bütün vasıtaları kullanarak kendi aklını, zekasını, tecrübesini, çevresini vesaire zorlayarak ilim yoluna düşmesi, hikmete, irfana ram olması, kendi hidayeti içinde, çevresinin hidayeti içinde zaruridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmin faziletleri konusunda pek çok hadis-i şerifler beyan etmiştir. Bunlardan bir iki tanesini daha zikredelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den iki kap dolusu ilim aldım. Bunların birini açıkladım, diğerini açığa vursaydım gırtlağım kesilirdi. Yani ilmin de çeşitleri var. Mühim olan Allah'a götüren ilim. Her ilmi herkes taşıyamaz. İlmin yüceliği ne ilmi olduğuna bağlı. Yani her türlü bilgi ilim değildir. İnsanı irfana götüren, marifetullah'a götüren, muhabbetullah'a götüren ilim ancak yücedir. İrfandan uzak tutan kuru bilgi, kuru malumat yığını aynı zamanda insana büyük bir hammallıktır, büyük bir yüktür, eziyettir. Bunun dışında Allah ilmi akıl sahiplerine ihsan etmiştir. Fakat her akıl sahibinin ilmi birbirinden farklıdır. Her ilim sahibinin üstünde bir başka ilim sahibi vardır. Her şeyi kuşatan ise, en yüce, en alim zat ise Allahu Zülcelal Hazretleri'dir. Onun dışındaki herkesin ilmi noksandır. Bütün mahlukata verilen ilimler de Allah'ın kül ilmi, bütün ilmi yanında cüz'ün cüz'üdür. Vesselam. Evet muhterem dinleyicilerimiz, bu hafta ikinci bölüme de kısaca temas edeceğimiz konular var. Bunlardan ilki Hazreti Havva'nın yaratılması. Allah Hazreti Adem'i yeryüzünde yaşatmadan önce topraktan ruh üfleyip cennette yaratmıştı. Cennette tek başına her isteği önüne gelen Hazreti Adem'e, hiçbir yasak, hiçbir sınır bulunmayan Hazreti Adem'e bu cennet hayatı bir gönül darlığı, bir sıkıntı meydana getirmeye başlamıştı. Çünkü insanın kelime manalarından bir tanesi de ünsiyet eden bir varlık oluştur. Yani insanlarla temas halinde olan, onlarla gönül beraberliği kuran, bir kendi cinsinden, hem cinsinden varlıklarla bir arada bulunup onlara yakınlaşan, onlarla arkadaşlık, dostluk kuran bir varlık oluşu. Elbette melekler vardı. Elbette o esnada cennette yaşayan belki cinler de vardı. Fakat bunların hiçbirisi Hazreti Adem'in yaratılış cinsinden varlıklar değildi. Dolayısıyla çok sayıda meleğin olması, dört büyük meleğin cennette bulunması, Hazreti Adem'in onlarla görüşüp konuşması, hasbihal etmesi, oturması, kalkması vesaire gibi bir takım özellikler Hazreti Adem'i yeteri kadar memnun etmiyordu. Çünkü Hazreti Adem onlarla aynı kumaştan değildi. Aynı şekilde yaratılmamış, aynı özellikleri taşımıyor, aynı ihtiyaçları, aynı duyguları, düşünceleri paylaşmıyordu. Bu manada kendini yalnız hissediyordu. Fakat bunun çok fazla da farkında değildi. Yani bu sıkıntısının sebebini anlamaktan acizdi. Allah ise hem onun yaratıcısı olduğu için, hem her türlü ilmiyle onu kuşattığı için, hem de kalbinden geçenleri bile yakinen bildiği için onun bu ihtiyacının farkındaydı. Ve bir gün uyurken, hadis-i şeriflerde gelecek, onun cinsinden bir parça alarak, bir filiz alarak adeta Hazreti Havva'yı yarattı. Gözlerini açtığında şaşırdı. Çünkü daha önce cennette hiç karşılaşmadığı kendi cinsinden bir varlıkla, bir insanla karşılaşmıştı. Şimdi bu hususu Peygamber Efendimizin dilinden nakledelim. Taberi'nin tarihinde geçen bir rivayete göre İbn Abbas ve İbn Mesud radıyallahu anhuma İblis'in cennetten çıktıktan sonra Hazreti Adem'in orada yerleştiğini, orada huzur bulacağı bir eşi olmaksızın yalnızca dolaştığını ve Allah-u Teala'dan bir eş talebinde, kendisi gibi bir varlık, bir insan talebinde bulunduğunu nakletmektedirler. Bir gün uykusundan uyandığında başucunda sol kemiğinden yaratılmış bir hanım gördü ve ona "Sen kimsin?" diye sordu. O da "Bir kadınım" dedi. Hazreti Adem niçin yaratıldığını öğrenmek isteyince de "Allah beni senin benimle huzur ve sükuna ermen için yarattı" dedi. Canlı, hayat sahibi manasına gelen Havva'ya bu isim hay, yani diri olan Adem'den yaratılmış olmasından dolayı verilmiştir denilmekte. Buhari'nin nakline göre de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyilikle muamele edin. Zira kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst tarafıdır. Onu düzeltmeye çalışırsan kırılır, kendi haline terk edersen devamlı eğri kalır. O halde kadınlara karşı iyi davran." Şimdi bu iki rivayetin üzerinde biraz duralım. Çünkü izaha muhtaç kısımları var. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın yaratılışı ile ilgili birkaç ayet-i kerime var. Şöyle ki: "Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşi Havva'yı yaratarak yeryüzünde ikisinden birçok erkek ve kadın var eden Rabbinizden sakının." Nisa suresinin birinci ayet-i kerimesi bu. Bir de Araf suresinde mealen şöyle bir ayet-i kerime var: "Sizi tek bir nefisten, Hazreti Adem'den yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşi Havva'yı yaratan odur." Tabii burada ayet-i kerimenin aslında Adem ve Havva kelimeleri geçmiyor. Estağfirullah. "Huvellezî halakakum min nefsin vâhide ve ceale minhâ zevcehâ liyesküne ileyhâ." Şimdi bazı alimler burada geçen nefs kelimesini Hazreti Adem olarak yorumlamışken, bilhassa günümüzdeki bazıları da kadınları küçük görme sebebiyle veya buna yol açan düşünceler sebebiyle buradaki nefsin Hazreti Adem olmadığını, ikisinin aynı cins varlıklardan, işte toprak cinsinden veya nefis ve ruh cinsinden yaratıldığı manasında anlamak istemişlerdir. Bu ehli sünnetin veya genel olarak hadis alimlerinin yıllardır, yüzyıllardır kabul ettiği bir şey değildir aslında. Daha çok günümüzdeki feminist hareketlerin, yani kadını öne çıkartan hareketlerin doğurmuş olduğu bir tepki düşüncesidir. Hadis-i şeriflerde, Buhari'de geçen hadis-i şerifte açıkça kadının erkekten yaratıldığı, onun da kaburga kemiğinden yaratıldığı bildirilmiştir. Bazı modern alimler hadisleri de inkar ederler. Bu hadisi de çeşitli sebeplerle inkar etmişlerdir. Gerçekten fiilen böyle bir şey olmuş mudur, olmamış mıdır? Yani Hazreti Havva, Hazreti Adem'in sol kaburga kemiğinden mi yaratılmıştır, yaratılmamış mıdır? Bu ancak Allah'ın kesinlikle bilebileceği bir şey. Bize ise gayb ile ilgili bu konuda sadece Peygamber Efendimizin haber verdiğine inanmak düşer. Bunu gerçekten Peygamber Efendimiz bu şekilde beyan etmişse biz buna inanırız. Çünkü gayb ile ilgili konularda bizim bilgimiz onun öğrettiği kadardır. Görmediğimiz, bilmediğimiz bir sahada Peygamberimiz bir şey haber veriyorsa bizim üzerimize düşen ona inanmaktır. Yok, eğer bu iş Peygamberimizin söylediği şekilde olmamışsa, yani bu bir mecazi anlatımsa, burada da vurgulanan husus onun Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmasından ziyade kadınların fıtratının daha nazik, daha farklı oluşu erkeklere kıyasla ve onun eğitim ve terbiyesinde daha hassas olunması, incitmemeye çalışılması ama kendi haline de terk edilmeyip o usulünce eğitim verilmeye devam edilmesi. Yani mecazi bir anlam yüklersek hadis-i şerife de böyle bir anlam çıkabilir. Fakat dediğim gibi bu aslında gerçek anlamıyla anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir. Yani buna mani bir husus yok. Zaten gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek Kitab-ı Mukaddes dediğimiz günümüzde Tevrat ve İncil'de de her ne kadar tahrif olsa da ilk yaratılan varlığın Hazreti Adem olduğunda bir şüphe yok. Yine bu esnada, yani Hazreti Adem'in yaratılması esnasında tek bir varlığa meleklerin secde ettiği hususunda da bir tartışma yok. Yine şeytanın isyan ettiği zaman sadece Hazreti Adem'in var olduğunu da bilinen bir gerçek. Demek ki ilk yaratılan Hazreti Adem, secdeye muhatap olan Hazreti Adem, şeytanın ilk düşmanlığına muhatap olan Hazreti Adem, daha sonra ise, her şey olup bittikten sonra ise, var olan, yaratılan ise Hazreti Havva. Bu esnada isterse Hazreti Adem'in bir parçasından yaratılmış olsun, isterse Hazreti Adem gibi topraktan şekil verilip ruh üflenmiş olsun, ki böyle bir rivayet yok. Bu da netice itibariyle Hazreti Havva'nın daha sonra yaratıldığını gösteren bir işaret. Ve Hazreti Adem'in tek başına yaşarken Hazreti Havva'nın yaratılmasındaki hikmet ise Hazreti Havva'nın dilinden hadis-i şerifte geçtiği üzere Allah beni senin benimle huzur ve sükûne ermen için yarattı buyurmasıyla ortaya çıkmaktadır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de evliliğin bir hikmeti olarak da insanların evlilik sayesinde huzur ve sükûne ermesi, sekinet halinin kalbinde yerleşmesi, itminanın meydana gelmesi olarak zikredilir. Yani bu hadis-i şerife de mana olarak uygundur. Demek ki Hazreti Havva'nın, dolayısıyla kadının var olması, insanların fıtratındaki mevcut olan ünsiyet, dostluk, arkadaşlık ihtiyacı dışında huzur ve sekinete ermesi, vücudunun eksikliğinin, ruhunun eksikliğinin tamamlanmasıdır. Şimdi hadis-i şerife tekrar geri dönersek, aslında bu hadis-i şerifte zikredilen erkeğin kaburga kemiğinden meydana getirilmesi Hazreti Havva'nın bir hakikati de ortaya koyuyor. Şöyle ki, erkek evlendiğinde, huzur ve sükuna erdiğinde adeta bir parçasına kavuşmuş gibi mutlu olur, hisseder. Evlendiği kadınla kendi vücudunda, kendi fıtratındaki bir eksikliği kapatmış, böylece tamamlanmış olur. Erkeğin kadınla birleşmesi kendisinden olan bir parçaya kavuşma şeklinde. Kadının evlilik sayesinde erkekle birleşmesi ise bir parçanın bir bütüne kavuşması şeklinde. Kadın erkeğin himayesine girdiğinde mutlu olur. Onunla kendisine kol kanat gerildiğini, himayeye mazhar olduğunu hisseder. Erkek ise kendisinde eksik olan bir parçanın kendi yerine oturmasını hisseder. Dolayısıyla her ne kadar fıtratları birbirinden farklı olsa da erkek ve kadın ancak birbirini tamamlamak suretiyle bir ve bütün olurlar. Şimdi bu hususta aslında daha konuşulabilecek pek çok şey var. Fakat mevzu ilerlemiş olsun, biraz daha işleyelim. Netice itibariyle Allah Hazreti Havva'yı da yaratmış ve onu Hazreti Adem'le karşılaştırmıştır. Aslında çift yaratılma hususiyeti sadece insana ait bir özellik değildir. Allah tek olmayı, vahdeti kendisine mahsus kılmıştır. Bunun dışındaki bütün varlıkları çift olarak yaratmıştır. Ayrıca yarattığı, çift olarak yarattığı bu varlıkların her birinde de ayrı ayrı özellikler kılarak her varlığı kendi içinde orijinal bir halde yaratmıştır. Bunların hepsi Allah'ın kudretinin tezahürleridir. Allah'ın ilminin, yüceliğinin, büyüklüğünün işaretleridir. Her varlık kendi açısından tek ve orijinal olduğu halde yine her varlık kendi cinsinden başka bir varlığa muhtaçtır. Elektronlar protonlara, bunun dışında bitkilerde, hayvanlarda vesaire. Her canlı ve cansız varlıkta Allah bir çift yaratılış kanunu koymuştur. Ayet-i kerimede bu hususa şöyle işaret edilmektedir. Zariyat suresinin 49. ayet-i kerimesi. Estağfirullah. Ve min kulli şeyin halakna zevceyn leallekum tezekkerun. Biz her şeyi çift çift yarattık. Umulur ki ibret ve öğüt alırsınız. İşte insan kendi cinsinden o varlığı bulduğu zaman, huzur ve sükuna ereceği eşini bulduğu zaman gönlü artık itminana erer, gönlü huzura kavuşur, sekinete kavuşur ve artık dünya hayatında yeni bir hedef koyması gerekir kendisine. Yani Mecnun Leyla'ya kavuştuğunda artık onun Leyla'sı kadın olmaktan çıkar, daha yüce bir hedefe dönüşür. Aile hayatı başlı başına bir temrin, bir alıştırma yeridir. İnsanlar, kadın olsun, erkek olsun, evlenmeden önce genel itibariyle kendileri için yaşarlar. Başka bir hedefleri, başka bir gayeleri, memnun edecekleri, ihtiyaçlarını görecekleri, başka bir varlık yoktur genel itibariyle. Fakat evlenince artık adeta bir gömlek yükseltmiş olurlar kendilerinin dışında. Benliklerinin, bencilliklerinin ötesinde bir başka varlığı daha düşünmeye, onun ihtiyaçlarını karşılamaya kendilerini vakfederler. Koca tek başına yaşarken, daha az çalışırken, eşi olduğunda kendisini daha çok çalışmaya mecbur eder. Böylece az bir mesaiyle kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek iken bir de eşi vardır, ailesi vardır. Artık o kendisine tek başına yetecek olan yetmemeye başlayabilir. Bunun gibi çocuğu olduğunda bu sefer ikisinin de, kadın ve erkeğin de yeni bir gündemi olmuştur, yeni bir hedefi olmuştur. Artık ikisi de fedakarlıklarını bir üst boyuta taşırlar. Ve hayatlarının bir anlamı, bir gayesi olur. Eğer insan evlilik öncesinde bir kadını sevip gözünde onu büyüte büyüte bütün dünyadan ibaret hale getirirse, her şeyini onun uğruna feda edecek duruma getirirse, o zaman kendi benliğini aşmış olur. Aşk zaten budur. İnsanın kendini aşmasıdır. Fakat bunu put haline döndürmemek gerekir. Yani bir erkeğin bir kadını sevmesini ya da bir kadının bir erkeği sevmesini ulaşılması gereken nihai hedef, olmazsa olmaz bir durum şekline döndürmemelidir. Çünkü insan böyle bir sevgiyle çok ciddi şekilde imtihan edilebilir. Bunun ötesinde, yani insan sevdi, adeta bir mercek tutup güneşin ışıklarını tek bir hüzmede topladı ve o merceğin altında duran kendi benliğini yaktı, kavurdu. Artık kendinden geçme noktasına gelecek kadar aşkı kuvvetlenince, kendisi aradan çıkınca sevdiği kaldı. Böylece insanın en büyük handikapı olan kendi benliğinden kurtulma handikapını aşmış oldu. Fakat ikinci bir tuzağa düşme ihtimali var. O da sevdiği kadın veya tersinden bakacak olursak sevdiği erkekte adeta fani olma durumu. Şayet insan sevdiğinde fani olurken hayatın her şeyini, Allah'ın kendisine verdiği bütün sanat harikası olan özelliklerini bu uğurda feda ederse, Allah yine o sevdiğiyle o şahsı imtihan eder. Ne demek istiyorum, biraz daha açık konuşayım. Bir erkek, bir kadını her şeyi onun uğrunda feda edecek kadar çok severse, Allah'ın rakip, er-rakip sıfatı devreye girer ve insan o sevdiği kimseyle imtihan edilir. O yüzden sevgide de itidali, ölçüyü kaçırmamak gerekir. Dengeyi kaçırmamak gerekir. Seveceğiz, eşimizi de seveceğiz, çocuklarımızı da seveceğiz ama hepsi bir yere kadar. Eğer sevgilerimizin hepsi kime karşı olursa olsun Allah'ın sevgisinden daha yüce olmaya başlarsa, o zaman Allah o insanı sevdikleriyle imtihan etmeye başlar. Allah muhafaza etsin. O yüzden insan mümkün olduğu kadar sevgisini itidalli kullanmak zorundadır. Sevgiyi, aşkı gereğinden fazla yücelttiğiniz zaman, sevdiği için her şeyi yapacak duruma geldiğimiz zaman, o sevgi artık hayır olmaktan çıkar, şerre dönüşmeye başlar. Kur'an-ı Kerim müminlerin sevgisinin, Allah'a duydukları sevginin her şeyin üstünde, her şeyin ziyadesinde olduğunu haber vermektedir. Bunu şöyle bir örnekle biraz daha açıklık kazandırayım. Mesela bir insan evladından herhangi bir tanesini veya evlatlarının hepsini veya karısını fark etmez veya kocasını, tersinden bakarsak olaya, eğer Allah'ın sevgisinden de öteye götürürse Allah ya o şahsı o sevgiye layık olmadığını ortaya çıkartacak şekilde küçültür ya da aralarına nefret, husumet, gurbet, ayrılık ve çeşitli imtihanlar koyar. Bu yüzden insan kalbini yoklamalı, sevgisini itidalde, dengede tutmaya çalışmalıdır. Bunu aştığı oranda bir takım sıkıntı ve belalara muhatap olma söz konusu olabilir. Bu konuyu biraz daha konuşuruz. Fakat süremizin sonuna geldik. İnşallah gelecek programda tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Buradan başlayıp cennetteki hayatı, ilk aile hayatını anlatmaya çalışacağız gelecek programda inşallah. Allah'a emanet olun sevgili dinleyiciler.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.